Ayrım 16.
Gençlerle aileler arasındaki tek gerçek çatışma sebebi cinsellikle ilgili konular ve karşı cinsle olan ilişkilerdir. Bu durum özellikle genç kızların aileleriyle ilişkilerinde zorlanmaları sebep olmaktadır. Cinsellik ve karşı cinsle ilişkiler dışında gençler farklı toplumlardaki gençlerle evrensel bir uyum içinde olmaktan çok kendi anne ve babalarının ahlak ve sosyal değerlerini almakta ve onların önceliklerini benimsemektedir. Eğer anne baba çatışma konularının bu özelliğini fark ederek ve yumuşak bir tutum izleyerek anlaşmazlıkları derinleştirmez ve gerginliği artırmazlarsa genç yaşamak istediklerinde doyum sağladıktan sonra ailenin değerleri doğrultusunda davranmaya devam eder. Ailelerin dışına düşen gençler. Ancak bilinmektedir ki bazı ailelerde durum böyle olmayabilmektedir. Bazı gençler ailelerinin sahip oldukları değerlerden bütünüyle farklı değerler benimsemekte ve yabancılaşma içine girebilmektedir. Bu sonucu doğuran sebepler nelerdir? Gencin ailenin temel değerleri dışındaki değerleri benimsemesi ve hatta ailesinden kopması esas olarak aile tarafından dışlanmasından kaynaklanmaktadır. Küçük yaştan başlayarak çocuk anne ve babası tarafından önemsenmediği, beğenilmediği, duygusal olarak dışlandığı ve sevilmediği inancını geliştirirse, gençlik döneminde aileden kopmakta ve ailenin temel değerleri dışında değerlere bağlanmaktadır. Eğer genç ailesi tarafından kabullenilmezse veya ailesinden yeterli ilgi görmezse, aile değerlerinin dışında değerler geliştirme ihtimali artmaktadır. Bu sebeple çocuklarımızı eleştirirken, onlara doğruları göstermeyi amaçlarken, onları kendimizden uzaklaştırdığımızı unutmamamız gerekmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi çocuklarımıza hata yapma, hatalarının sonuçlarını görme ve bu sonuçlardan ders alma fırsatı verecek kadar sabırlı ve tahammüllü olmaya gayret etmek bu konudaki en uygun yaklaşımdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi gençler üzerindeki en büyük baskı akran baskısıdır. Ancak bilinmektedir ki bazı gençler akranlarının etkisinde daha fazla kalmaktadır. Akran etkisi gencin evde yetersiz ilişki içinde olması ve ilgisizlik görmesiyle artmaktadır. Genç birey ne kadar kendisine güvenliyse akran grubu normlarını kabul etme ihtiyacı da o ölçüde azalmaktadır. Kendisine güven duyan gencin akran grubu baskısına direnmesi, kendi değer ve yaklaşımlarını bağımsız ve özgürce sergilemesi mümkün olmaktadır. Sıcaklık ve vericilik çocuğun ve gencin özdeşleşme ve benzeme isteğini artırmaktadır. Özdeşleşme döneminde genç, yumuşak ve verici insanlara benzeme eğiliminde olmaktadır. Sert ve katı tutumlar genci aksi yönde tepki vermeye yöneltmektedir. Otoritenin dayanacağı temel. Sonuç olarak anne ve babanın kendi otoritelerini hangi temele dayandıracaklarına karar vermeleri gerekir. Otoritenin dayandığı temel güç olabilir. O takdirde böyle bir otoritenin araçları ceza, ödül, korkutma ve tehdittir. Bu araçların kullanılması insanları otoriteyi kullanana mesafe koyma ihtiyacına yöneltir ve kişi güce dayanan otorite kullanan kişiden uzaklaşır. O zaman da anneler babalar çocukları kendilerine yaklaşmıyor, kendileriyle konuşmuyor diye şikayet eder. Otoritenin dayandığı temel bilgi olabilir. Bilgiye dayanan otoritenin aracı bilgi anlayış ve hoşgörüdür. Bilginin bir otorite aracı olarak kullanılması insanları otoriteyi kullanan kişiye yaklaştırır. O zaman da anneler babalar çocuklarının kendilerine yakınlaştığını, ihtiyaç duyduğu zaman başvurduklarını ve fikir sorduklarını görür. İşte bu sebeple anne babanın kendi otoritesini hangi temele dayandıracaklarına karar vermesi büyük önem taşır. Unutmamak gerekir ki çocuklarıyla yakınlaşmak ve ona yardımcı olmak istiyorlarsa otoritenin dayanacağı temel bilgidir. En iyi çocuk yetiştirme metodu. Çocuklara nasıl davranılırsa onların başarılı ve mutlu bireyler olarak topluma uyum sağlamalarına yardımcı olunur sorusu, psikologların en çok cevap aradıkları sorulardan biri olmuştur. Çocuk yetiştirme metotlarıyla sonraki davranış arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalardan birbirleriyle çelişen sonuçlar alınmıştır. Bu araştırmaların ortak bulgusu, ebeveynin temel tavrının özel yetiştirme metotlarından daha önemli olduğu yönündedir. Çocuk yetiştirme metotlarında ebeveynin temel tavrı, özel yetiştirme metotlarının her türlüsünden daha önemli ve belirleyici bir rol oynamaktadır. Anne babanın temel tavrının en önemli yönü ise çocuklarıyla kurdukları duygusal ilişki ve çocuğu ve dolayısıyla getirdikleri problemleri kabullenme biçimi ve düzeyidir. Ebeveyn çocuk ilişkisine sıcaklık ve duygusunun eksikliği, nevrotiklik, saldırganlık, çekingenlik, güvensizlik gibi istenmeyen kişilik özelliklerinin gelişmesine sebep olmaktadır. Çağdaş başarı. Başarılı bir hayat uyumlu ve doyumlu yaşanan bir hayattır. Geçmişte başarı için tek şey önerilirdi, çalışmak, çalışmak ve gene çalışmak. Veya çalışmak. Oysa çağdaş başarı kavramı içinde çok çalışmak yerine etkili çalışmaya terk etmiştir. Etkili çalışmak, zamanı belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı olarak kullanmaktır. Etkili çalışma programı içinde eğlenmeye, dinlenmeye, aileye, sevdiklerine zaman ayırmaya ve hobilere daima yer vardır. Başarılı olabilmek için mutlaka amacın açık ve net bir tanımının yapılmış olması, kişinin buna inanması ve bu amaca yönelik yıllık, aylık ve haftalık programların düzenlenmesi ön şartlardır. Günlük ve haftalık program içinde amacına zaman ayırmayan kişi, amaç sahibi değil, hayal sahibi bir kişidir. Unutmamak gerekir ki amaçlar davranışları başlatır, sonuçlar bu davranışları sürdürür. Amacını açık ve net olarak tanımlayan kişinin bunu düşünmesi yetmez. Eğer amacınız bilgisayar mühendisi olmaksa çalışma masanızın karşısına bir kartona "Ben bilgisayar mühendisi olacağım" diye yazarak asmak yararlıdır. Böyle bir tutum insanın hayallere dalmasını önlemesi ve boş zaman etkinliklerini planlaması açısından çok yerinde olur. Başarılı bir insan belirlediği amaçlarına belirli bir zaman dilimi içinde ulaşmış olan kişidir. Başarı programla gerçekleşir. Başarı, birey için anlamlı olan amaçların yapılmış olan günlük programlarla adım adım gerçekleşmesidir. Belirlenmiş kişisel amaçlar olmadan başarılı olmak mümkün değildir. Herkes istiyor diye herkesin amaçladığını istemek, herkesten bir amaç sahibi olmak demek değildir. Genel amaçlar peşinde olmak hem insanın enerji ve gayretini yoğunlaştırmasını engeller hem de ulaşıldığında insanı mutlu etmez. Amacını açık seçik belirlenmemiş bir kişi dümeni olmayan bir gemiye benzer. Gemi sürekli yol alır, içindekiler çalıştıklarını zanneder ancak geminin akıbeti şansa ve kadere kalmıştır. Böyle bir gemi kayalara çarparak parçalanabileceği gibi hiç ilgisiz bir limana da gidebilir. Bütün başarılı işletme ve kurumlar amaçlarını belirlemek ve bu amaçların nasıl gerçekleşeceği konusunda plan yapmak için zaman ve enerji harcar. Ancak gözlemlerimiz çok az sayıda insanın bunu yaptığı yolundadır. Fakat hayatta başarıya ulaşmış bütün insanlar amaçlarını saptamış ve bu amaca yönelik bir plan yapmış olanlar arasından çıkar. Gerçek bir diyalog. Bu ders yılının başında öğrencilerimizden birine hangi fakülteye girmek istediğini sorduğumuzda "Benim isteğimin ne önemi var? Nereyi kazanırsam oraya" dedi. "İsteğin önemsiz olur mu? Sen nereye girmek istiyorsun?" diye ısrar ettiğimizde Boğaziçi Elektronik Mühendisliği cevabını aldık. "Bunun üzerine yazın ne yaptın?" diye sorduk. Sorumuza şaşırmış gibi yüzümüze baktı. "Ne yapacağım?" dedi. "Mayıs sonunda yazlığa gittik. Eylül sonuna kadar tatil yaptım. Şimdi de kursa geldim." İstek, hayal. Birçok öğrencinin yanılgısını yansıtan bu diyalog, istekle hayal arasındaki ilişkiyi açık seçik ortaya koymaktadır. Bu öğrenci, insanın isteğine kendiliğinden ulaşabileceğini veya istediğini elde etmenin bir şans işi olduğuna inanmaktadır. Eğer bu öğrenci amacının Boğaziçi Elektronik Mühendisliği olduğuna açıkça karar vermiş, buna inanmış ve bu amacını gerçekleştirmek için kendisine aylık, haftalık ve günlük programlar yapmış olsaydı, amacına ulaşma şansı çok daha fazla olacak ve isteği bir direk olmaktan öteye geçerek gerçekçi bir amaç haline gelecekti. Bu noktada bu konuya açıklık getirmekte büyük yarar vardır. Yukarıda anlatılan öğrenci bütün söylenenleri yapmış da olsa Türkiye bütününde %1'lik dilim içindeki bu bölüme girmesi yine de mümkün olmayabilirdi. Bu size bir çelişki gibi gözükmesin. Çünkü amaca ulaşmak için en başta o amaca inanmak ve yukarıda anlatıldığı gibi şartlarını yerine getirmek gerekir. Her insan amacına ulaşmayabilir fakat amaçlarına ulaşanlar mutlaka amaçlarına inanan, amaçları doğrultusunda mücadele eden ve şartlarını yerine getirenler arasından çıkar. Cehalet şansı olan inancı artırır. Üniversiteye giriş aşamasındaki öğrenciler arasındaki yaygın tavır, girecekleri bölümün önemli ölçüde şans tarafından belirleneceği yolundadır. Oysa sistem şansla hemen hemen yer bırakmayacak biçimde düzenlenmiştir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki cehalet şansı olan inancı artırmaktadır. Toplumun en dinamik kesiti olan gençlerin bu tür yanılgılardan uzak durmaları gerekir. Çünkü ancak bu şekilde önlerindeki kavşak noktasına akılcı ve gerçekçi bir yaklaşım içinde girmeleri mümkün olur. Bu tutum kendileri ve ülkenin geleceği açısından son derece yararlıdır. Bir Rus atasözü "Şans kuvvetliden yanadır" der. Bu durumda yapılacak olan kuvvetli olabilmek ve şansı yanımıza çekebilmek için gerekli önlemleri almaktır. Hayatın tek ve son amacı okumak, yüksek öğrenim yapmak değildir. Okumak ve yüksek öğrenim yapmak yaşanılanın farkına varılmasını sağlar ve yaşantının kalitesini yükseltir. Bir diploma almak için okumak. Bir diploma sahibi olmak, üniversite giriş sınavlarına hazırlanmanın ve 4 yıl yüksek öğrenim yapmanın sebebi olamaz. Oysa gözlemlerimiz ve tecrübelerimiz, üniversite eşiğindeki birçok gencin sadece bu sebeple yüksek öğrenime yöneldiğini bize göstermektedir. Aynı şekilde ortaokula giriş aşamasındaki anne babaların büyük çoğunluğu kendi çocuklarını, herkes çocuğunu kolej giriş sınavlarına hazırladığı için sınav maratonuna sokmaktadır. Herkes yöneldiği için yenilen amaçlar, insanların zamanlarının boşa harcanmasına ve mutsuz olmalarına yol açar. Çünkü genel amaç diye bir şey olamaz. Başarı sadece tek bir faktöre, hayatta ilerlenebilecek bir tek yöne bağlı değildir. Herkesin gönlünde kendince değişik bir başarı kavramı olmalıdır. Bu sebeple başarıyı bütün toplum için tek bir seçeneğe indirgemek hem gerçekçi değildir, hem insanları mutsuz eder, hem de verimliliklerini azaltır. Anadolu Liseleri Dramı. Binbir emek ve zahmetle Anadolu liselerine giden çocukların büyük bölümü ders yılını ya boş derslerle ya Türkçe okutulan fen dersleriyle geçirmektedir. Bu durum çocuklarını büyük zorluk ve fedakarlıkla Anadolu liselerine sokmuş anne babalar arasında büyük hayal kırıklıklarına sebep olmaktadır. Oysa anne babaların çocuklarını niçin yarışa soktuklarını baştan düşünmeleri daha yerinde olur. Herkes katılıyor diye yarışa katılmak akıl dışı bir tutumdur ve ne yazık ki milyonlarca aile bunu hayatın doğal bir parçası olarak görmektedir. Bir yabancı dil öğrenmek, bir yabancı kültürü özümlemek için bir araçtır. Kişi yabancı dil aracılığı ile farklı bir kültürün değer yargılarını kendi kültürünün değer yargıları ile bütünleştirerek yeni bir yorum yapar. Bunu yaparken de yabancı dili öğrendiği hocalarından o kültürün değerlerinin canlı uygulamasını görür. Yabancı dil yabancı hocalardan fen derslerini de içine alacak yaygınlıkta öğrenilmezse bu tür eğitimden beklenen yarar önemli ölçüde azalır. Bu sebeple yabancı dille eğitim verdiğini ileri süren eğitim kurumlarının gerçek şartları bilinmeksizin asrı yüzünden pahalı mücadelelere girişmemek pek çok açıdan daha hayırlıdır. Yukarıda sayılan niteliklere sahip okulların sayısı bir elin parmaklarını geçmemektedir. Bu sebeple anne babaların çocuklarını herkes katılıyor diye yarışa sokmak yerine kendi çocuğunun kapasite ve düzeyi konusunda gerçekçi bir değerlendirme yaparak buna göre karar vermesi daha yerinde olur. Böyle bir değerlendirmeden sonra belki çocuğu Anadolu liselerine hazırlamak yerine genel eğitim sistemi içinde takviye etmek, düzenli ders çalışma alışkanlığını kazanmasını sağlamak ve bunu uygulaması için teşvik etmek uzun vadede daha iyi sonuçlar verebilir. Üniversite eğitimi meslek kazandırmalıdır. Üniversite giriş sınavları ve üniversite eğitimi içinde durum çok farklı değildir. Birçok genç herkes yöneldiği için üniversite eğitimine yönelmekte, esas ve son amaç bir diploma sahibi olmak durumuna gelmektedir. Oysa üniversite eğitiminin kişiye uygulayarak hayatını kazanacağı bir meslek vermesi beklenir. Üniversiteler ve yüksek eğitim programları ile ilgili broşürler incelendiğinde birçok bölümün mezunlarına iş bulacak beceriler vermediğini, bölümlerinin amacının konuyla ilgilenenleri bilgilendirmek olduğunu açık açık yazdıkları görülür. Birçok genç tercih listelerine yazdıkları bölümlerin kendileri için nasıl bir gelecek hazırladığı konusunda hiçbir bilgi sahibi olmaksızın 4 yıl okuyacakları yüksek öğrenim programını seçmektedir. Bu gençler 1 veya 2 yıl gibi kısa bir süre sonra eğitimleri sırasında edindikleri bilgilerin hayatlarını kazanmalarına yetmediğini fark etmektedir. Ancak bu sırada da başladık bir kere. Hele şu okul bir bitsin diye düşünülmektedir. 4 yıllık eğitim sırasında ancak geçer notlarla veya hocam bu son hakkım, geçemezsem okuldan atılıyorum, ne olur geçirin ricalarıyla veya gelenek haline gelen öğrenci aflarından yararlanarak okuldan mezun olanlar derhal iş bulma güçlüklerini yaşamaya başlamaktadır. Günümüz ileri uzmanlaşma ve kalite çağıdır. İş bulmak ve rekabet ortamında sivrilmek için uygulamaya dönük bilgi vermeyen 4 yıllık bir eğitimi orta sıralarda tamamlamak yetmemektedir. Üniversiteye girip 4 yıl okuyarak kendini büyük bir fedakarlık yapmış olarak gören kişi ister istemez bunalıma sürüklenmektedir. Şanslı olup iş bulanlar iş zorsa işin kendilerinden beklediklerini yerine getirememekte, iş kolaysa bir süre sonra sıkılıp iş tatminsizliği yaşamaya başlamaktadır. Bütün bu anlatılanlardan ötürü uyumlu ve doyumlu bir hayat yaşamak ancak insanın ne istediğini önceden bilmesi ve bu yönde adım adım ilerleyen bir program doğrultusunda amacına yaklaşmasıyla mümkündür. Başarıya ulaşmak için. Başarı değişken bir kavram olduğu için genel geçer bir tanımını yapmak mümkün değildir. Ancak başarı genel bir çerçeve içinde uyumlu ve doyumlu yaşamak olarak tanımlanabilir. Başarılı olmak için çok çalışmak değil, etkili çalışmak gereklidir. Etkili çalışmak ise zamanı belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı olarak kullanmaktır. Başarılı olmak için amacın açık ve net bir tanımının yapılmış olması ve bu amaca yönelik yıllık, aylık ve haftalık programların yapılması temel şarttır. Çeşitli ölçüler kullanılarak başarılı oldukları belirlenmiş kişiler üzerinde yapılan araştırmalar, başarılı kişilerin şu özelliklere sahip olduklarını ortaya koymuştur. Durumunu değerlendirme özelliği. Bu kimseler güçlerinin, niteliklerinin ve yeteneklerinin sınırlarını bilen ve sahip oldukları imkanlardan haberdar olan insanlardır. Zamanı iyi kullanma özelliği. Birçok kimsenin şikayet ettiği gibi zaman çok hızlı değil, sabit bir hızla geçer. Başarılı ve başarısız insanlara eşit ve demokratik olarak verilmiş tek şey zamandır. Herkesin günü 24 saat, haftası 7, ayı 30 gündür. Başarılı olanlar zamanlarını kendi seçtikleri amaçlar doğrultusunda planlı ve düzenli olarak kullananlardır. Başarılı insanlar önemli olanla önemsiz olanı birbirinden ayırır, zamanlarını daha az önemli işler ve ayrıntılar ile değil, olmazsa olmaz niteliğindeki öncelikli işlerden başlayarak kullanır. Amacı belirleme özelliği. Amaç, belirli bir zaman dilimi içinde ulaşılması istenen noktadır. Bunun için daha önce de belirtildiği gibi, amacın açık ve kesin olarak tanımlanması ve bunun yazıya geçirilmesi gerekir. Ayrıca bu amaca giden yolun bölümlere ayrılması ve belirli zaman dilimleri içinde ne kadar mesafe geçildiğine bakılması yararlıdır. Bu değerlendirme sırasında sebepler ve mazeretler üzerinde değil, somut sonuçlar üzerinde durmak gerekir. Dinleme ve gözleme özelliği. Etkili konuşmak, hiç şüphesiz çok önemli bir niteliktir. Ancak dinleyecek ve müdahale etmeden sükunetle gözleyecek sabra sahip olmak, kişiye birçok durumda etkili konuşmaktan daha önemli avantajlar sağlar. Dinlemek ve gözlemek, sorulacak birçok sorunun cevabını kendiliğinden ortaya çıkmasına yardımcı olduğu gibi, olayların doğal akışının bozulmamasına ve böylece edinilecek bilginin gerçeğe daha yakın olmasına imkan verir. Susmasını bilme özelliği. Bu özellik dinlemek ve gözlemekle birçok açıdan benzerlik gösterdiği halde bütünüyle aynı değildir. Susmak insanı sonradan pişman olacağı ve telafi etmek için çaba harcayacağı durumlardan kurtarır. Özellikle problem sırasında ve gerginliğin yaşandığı durumlarda kişinin ağzından kaçırdıkları sebebiyle sonradan güç durumda kaldığı bilinir. Bir düşünürün söyledikleri bu konuyu ışık tutmaktadır. Söylediğim birçok söz yüzünden başım çok derde girmiştir. Ancak şimdiye kadar söylemediğim herhangi bir söz sebebiyle pişmanlık duyduğumu hatırlamıyorum. Yardım isteme özelliği. Başarılı insanların önemli özelliklerinden birisi, gerekli olan yerde ve zamanda yardım istemeyi bilmeleridir. Çok basit ve doğal görüldüğü halde, yardım istemeye cesaret etmek, bunun yerini ve zamanını doğru olarak seçmek ve uygun kişiden yardım istemek gerçekten önemli bir özelliktir. Bazı kimseler yardım istemeden başarıya ulaşmayı önemli bir özellik olarak görür. Bu kimselerin unuttukları nokta, başarının tek ve sabit bir nokta olmadığıdır. Yardım isteyen kişi yolunu kısaltır ve var olan enerji ve becerisini daha ileriye gitmek için kullanır. Bu sebeple yardım istemek ve karşılığında çıkacak faturayı beklemek ve kabullenmek başarıya ulaşmış insanların ortak özelliklerinden biridir. Sebepleri dışında değil, içinde aramak. Başarılı olanlar şartlardan şikayet etmek, pişmanlık duymak ve hayıflanmak yerine önlerindeki problemi nasıl çözeceklerine bakar. Dünyayı ve şartları değiştirmek yerine kendilerini değiştirmeye gayret ederler. Çünkü dış dünyayı değiştirmek için imkanlarımızın ve gücümüzün sınırlı olmasına karşılık, değişikliği kendimizde yapmak konusunda çok daha büyük bir şansa sahibiz. Bir başka ifadeyle, başarılı insanlar sebepleri kendi dışlarında değil, kendi içlerinde arar ve sonucunu değiştiremeyecekleri durumları kabul edip, problemi çözecek yeni alternatif yollara yönelir. Başarılı olan insanlar benzer şartların benzer sonuçlar doğurmayacağını bilir. Ancak cansız maddeler laboratuvarda benzer şartlarda benzer sonuçları doğurur. Bunun insanlar için geçerli olduğunu sanmak son derece yanılsıcıdır. Böyle bir yaklaşım insanın iradesini ve yaratıcılığını yok sayar. Eğer bu doğru olsaydı aynı mahalleden yetişen herkesin aynı ölçüde eğitim görmesi, aynı parayı kazanması, mutluluk ölçeğinde aynı noktada bulunması gerekirdi. Çevredeki diğer insanları elde ettikleri olumlu ve olumsuz sonuçları şans veya kader olarak değerlendirmek, kişinin olaylara yaklaşımını ve alacağı sonucu olumsuz yönde etkileyen önemli bir faktördür. Gerçekten de şans insan hayatında çok az rol oynar. Şans, doğru zamanda doğru açıda durmaktır. Kişi hayatla ilgili ne kadar çok sorumluluk alsa ve hayatın kontrolünü elinde tutmak için çaba harcasa, kendi etkinliği de o ölçüde artar, şansın rolü azdır. Daha önce de belirtildiği gibi cehalet ve güçsüzlük, şans ve kadere olan inancı artırır. Kişiyi başarılı kılan en önemli faktörlerden biri sorumluluk almasıdır. Sorumluluk almak, tek başına hareket ederek problemi çözecek güce sahip olduğuna inanmak demektir. Düzenli bir aile hayatı. Başarı konusunda önemli faktörlerden bir tanesi de düzenli bir aile hayatıdır. Stres ölçeğinde insan hayatına en büyük yükü getiren 14 olayın 12 tanesi aile hayatıyla ilgilidir. Kişi uzlaşma içinde olduğu bir aile hayatı sürdürmüyorsa, sağlığını koruması ve enerjisini işine yönelterek yaratıcı ve başarılı olmanın temel şartlarından birinin uyumlu bir aile hayatı olduğunu söylemek son derece yerindedir. İyinin düşmanı mükemmel. Başarılı olanların büyük çoğunluğunun ortak özelliklerinden biri de mükemmelin soyut bir kavram olduğunun farkında olmalarıdır. Böylece mükemmel onlara yol gösterir. Fakat onlar ancak iyiye ulaşabileceklerini bilir. Bunun sonucu olarak da gereksiz gerginlikleri yaşamaz, işleri geciktirmez, enerjilerini verimli bir şekilde kullanır. Hedef olarak alınması gereken önce ulusal düzeyde iyiye ulaşmak, bu gerçekleştikten sonra da uluslararası düzeyde iyiye yönelmektir. İyiye ulaşmak için insan enerjisinin %80'ini harcarsa, mükemmele ulaşmak için bir %80 daha harcamak gerekir. Ayrıca yine de hiç kimsenin kusur bulamayacağı bir sonuç elde etmek mümkün değildir. Çünkü elimizde başkalarının kafasının içini yönlendiren düğmeler yoktur. Bu sebeple mükemmele hedef olmak gerginlik doğuran bir tutumdur. Başarı olmak değil yapmaktır. Başarı bir yere gelmek değil, bir şey olmak değil yapmaktır. Kişinin başarısı konusunda zamana dayanıklı olan ölçü, o kişinin aldığı ünvan ve rütbeler değil, yapmış oldukları ve bunlardan geride kalanlardır. Kendini tanıma. Başarılı olan insanlar becerilerinin, ilgilerinin ve sınırlarının farkında olan insanlardır. Böylece ilgi duymadıkları bir alana yönelmedikleri gibi kendilerini yeterli hissettikleri alanlardan da en iyi olduklarına yönelirler. Böyle bir tutum herhangi bir işi başladık bir kere diye sürdürmenin, ne yapalım önümüze bu iş çıktı diye bağlanmanın tam tersi bir durumdur. Çağdaş başarıda uygarlık gibi seçici olmakla ve nüansların hakkını vermekle mümkündür. İlgi duyduğu alanda becerilebileceğini yönelen kişinin kendisine güveni artar, kendisine saygı duyar ve kendinden hoşnut olur. Kendilerinden memnun olan insanlar iyi sonuçlar yaratır. Evrensel bir boyut olarak başarı. Çağdaş başarı kavramı içinde tek bir alanda kalıcı ürünler vermenin ötesinde hayatın her alanına yayılan bir inceleme vardır. Sanata ve edebiyata ilgi duymakla ulaşılır. Eğitiminde bu etkinlikler yer almayan kişi belirli bir alanda nereye varırsa varsın yüzeysellikten ve tek düzelikten kurtulamaz. Bu sebeple çağdaş başarı iyi yemek, iyi müzik dinlemek, sanata ve edebiyata zaman ayırabilmekle gerçekleşir. Bu sayılanların maddi imkanlarla mümkün olabileceğini düşünmek doğru değildir. Örneğin İyi yemekte kastedilen pahalı lokantadaki bir yemektir. Öğle yemeğinde bir dilim beyaz peynirin temiz bir tabakta, ütülü ve kolalı örtülü bir masada bir dal maydanozla süslenerek gelmesidir. Yaşadığının anlamına varan ve yaşadığından zevk alan insan, çevresindekilere karşı da hoşgörülüdür. Hoşgörü karşımızdakini istediği gibi mutlu edebilmektir. Böyle bir yaklaşım çevredeki insanları bizim istediğimiz gibi davranmayı isteklendirir. Çevreyle bu yönde ilişki kuran kişinin verimliliği artar, aldığı doyum yükselir.